Ayrı bir yedi, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 54. Bir gün Madiyanoğlu Yanko efsanesini Süleyman'ı rahatsız edebilecek bölümleri özenle budayarak şehzadeye anlattı ve şöyle bir yorum getirdi. Tanrı Süleyman peygamberden aldığı işaretle İstanbul'u ve surlarını inşa eden Yanko'nun neslinden birini bir başka Süleyman'ın emrine vermişti. Bu şehzadenin şimdiki asrın Süleyman'ı olacağına dair apaçık bir delildi ve Yavuz Sultan Selim bile bu tanrısal iradeye karşı direnemezdi. İbrahim kehanet kokan bu yorumunu şehzadeyi beklediğinden çok rahatlattığını gözlemleyince başka bir plan kurma cesaretini buldu. Süleyman'ın çevresinden müneccim eksik etmediğini, rüya tabirlerinden ne kadar etkilendiğini biliyordu. Bir akşamüstü sarayın Tunca'ya bakan terasında satranç oynarlarken müneccimin geleceği saatlerde esneyip gözlerini ovalamaya başladı. Sonra inler gibi "Devletlu efendim" dedi. "Hayırdır inşallah. Bir ağır uyku vaki oldu ki anlatılır gibi değil. Kulunuza destur verseniz de şu sedire uzanıp kendine gelse." Süleyman gözdesinin halini görünce gülümseyerek yatması için ruhsat verdi. İbrahim uyur gibi yaparken aslında az sonra söyleyeceklerini kurguluyordu. Aradan yarım saati aşkın zaman geçip de müneccim gelince bir süre istifini bozmadı. Sonra şeytan çarpmış gibi yerinden fırladı. Gözleri yarı kapalı odanın ortasında dört dönerken bir yandan da bağırıyordu. ''Müjdeler olsun, Şeddat bin Ad'ın kılıcını getirdim, müjdeler olsun, Şeddat bin Ad'ın kılıcını getirdim.'' İbrahim'in çarpıldığını sanan müneccim dualar mırıldanırken, şehzade kalkıp Pargalı'nın omuzlarından tutarak onu sarstı. Bir yandan da kapıda nöbet tutan azaplara sesleniyordu. ''Çuhadar ağaya söyleyin, tiz su getirsin, karlı şerbet getirsin.'' Bu arada diz çöken İbrahim secde ederek Süleyman'ın ayaklarını öpmeye başlamıştı. Ara sıra başını kaldırıyor. ''Bir mübarek rüya vaki oldu devletlum, müjdeler olsun merhametlüm, bir mübarek rüya vaki oldu.'' diyordu. Süleyman da heyecanlanmıştı. Eğilip İbrahim'i kaldırdı, sedire yanı başına oturttu. Çuhadar ağa gümüş tepsi üstüne sıralanmış ve ağızlarına üç parmak kar döşeli bardaklarla vişne şerbeti getirince Süleyman bunlardan birini alıp yarısını kadar İbrahim'e içirdi. Sonra meraklı meraklı ''İyi misin İbrahim?'' diye sordu. ''Hayırdır inşallah, nasıl rüyadır bu rüya?'' İbrahim şehzadenin ellerine sarıldı, avuçlarını yüzüne sürüp öptü. İçin için şehzadenin yanında kimsenin kendisi gibi davranamayacağını düşünerek seviniyordu. Ama rolünü de kusursuz oynuyordu. ''Merhum dedeniz hazretleri size getirmem için Şeddat bin Ad'ın kılıcını verdi.'' Süleyman bu kısa açıklamadan bir şey anlamadığını belli eden sorgulu bakışlarını İbrahim'e dikti. Karlı şerbet güya Pargalı'nın aklına başına getirmişti ama o temkinli adamdı. Çuhadar ağanın getirdiği suyla yüzünü yıkadıktan sonra sesini hafifçe titreterek anlatmaya başladı. ''Şeddad'ın sihirli bir kılıcı vardı, 15 arşın uzunu, 3 arşın dahi kabzası, 3 arşın balçağı vardı.'' Dipnot kabzanın demir siperi. ''Ol kılıç Şeddad'dan Yanko bin Madiyan'a değdi, ondan oğlu Bizans'a kaldı. Yanko helak olunca Bizans Engürüs vilayetine giderken, Engürüs Macaristan'ın eski adı, kılıcı Tuna'ya düşürdü. Tuna'da balıkçılar avlanırlarken ağları su dibinde kılıcın balçağına ilişti. Çıkarıp gördüler ki bir acayip tansık nesnedir. Balıkçılar bunu bir bezirgana sattılar. Ucundan 3 arşın miktarı sudan çürümüş idi. Bezirgan o kısmı kesip kılıcı onardı. Şimdi kılıç 12 arşındır. Sultan Bayezid tahta geçince Engürüs'e elçi gönderdi. Elçi kılıcı bezirgandan aldı ve Sultan Bayezid'e getirdi. Sultan kılıcın ne olduğunu Frank, Rum ve Yunan ruhbanlarından, tarih bilenlerinden sordu. Kimse bilemedi. Parga dağlarında oturan keşişlerden bir keşiş, Mağrip ve Latin görmüş, Süryani dilini bilirmiş. Bana da bunları o anlattı. Süryan dilince okudu. Gördü ki kılıç Şeddad bin Ad'ın imiş. Rüyamda Sultan Bayezid Hazretleri bana göründü. Beyaz dolama üzerine yeşil kuşak sarılmıştı. Başında dahi yeşil sarık vardı. Elimdeki kılıcı bana verdi. Bu kılıç Şeddad bin Ad'ındır. Elhamdülillah babam merhum şehri İstanbul'u fethettiyse bana dahi Şeddad'ın kılıcı Engürüs'ten geldi ki ol vilayetleri fethedem. Oğlumun şerrinden oralara gitmeye vaktim yetmedi. İmdi bu kılıç Allahü Teala tarafından torunum Süleyman'a nasip oldu. Götür ona teslim et dedi ve kayboldu. Sonra bir melek beni kaptı, Tuna nehri üzerine götürdü. Belgrad'ın ve Buda'nın ve Peşte'nin ve Roma'nın halkları dua avuçlarını göğe çevirip Süleyman, Süleyman diye yakarırlardı. Melek bana git Süleyman'a gördüklerini anlat. Bütün milletler adalet istiyor. O dahi adil olsun, merhametli olsun. Hak Teala bu kılıcı onun için verdi dedi. Ve sonra beni getirdi, döşeğime koydu. Uyanınca rüya mıydı, sahi miydi bilemedim. Süleyman ince uzun parmaklarının titremesi yüzünden bitiremediği şerbetini tepsiye bırakıp müneccime döndü. Hayırdır inşallah müneccim efendi dedi, fikrin nedir? Müneccim sapsarı kesilmişti. Saadetlu, merhametlu efendimiz diye söze başladı. Size bir mübarek işaret vasıl oldu. Bu yaşıma dek böyle güzel rüya işitmedim. Doğrusunu Allah bilir, İbrahim kulunuz ermişlerden olsa gerek. Çünkü böyle rüya her kula nasip olmaz. İnşallah nice ülkeler fethedip daima muzaffer olacaksınız. Saltanat güneşi cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Aslında Süleyman yatıp kalkıp İbrahim'in dubarasına şükretmeliydi. Çünkü onun rüyası sayesinde ümüğünü sıkan vesveseleri bitti ve hükümdar gibi davranmaya başladı. İlk iş olarak Rumeli beylerine Amasya'ya, Kastamonu'ya ve Teke iline hükümler yollayarak gemi yapmaya yarar tomruklar gönderilmesini emretti. Bununla yetinmedi, güçlü kuvvetli acemi oğlanlarını Istranca dağlarına salarak nerede meşe ağacı varsa kestirdi. Şehzadenin kararlılığını gören beyler de gayrete geldiler. Daha bir ay geçmişti ki tomruk çeken öküzlerden oluşan kervanlar İstanbul'a akmaya başladılar. İki ay sonra Haliç tersanesinde 200 geminin kızağa konulduğunu öğrenen Venedik balyosunun dudakları uçukladı. Piri Paşa haklı çıkmıştı. Osmanlı'nın muazzam bir donanma inşa ettiğini Venedikli elçilerin raporlarından öğrenen Avrupa devletleri Şehzade Süleyman'a zafer temennilerinin yanı sıra ağır hediyeler göndermeye başladılar. Her şey normale dönünce İbrahim Hoca Nergis Ağa sorununu ele aldı. Bu adama güçlü kuvvetli çavuşlar, yoldan çıkmaya teşne cariyeler musallat ettiyse de Nergis Ağa yeminler edip perhize girmiş gibi bunların hepsinden uzak durdu. Kırım'dan gönderilen petek petek balların yarısını ona hediye etti. Ne var ki melun doğru dürüst teşekkür dahi etmedi. Bir keresinde Süleyman akıncıların ganimetinden hissesine düşen cariyelerden birini Hoca Nergis Ağa ile gönderdiğinde herife 5 altın bahşiş vermesine karşın iblis suratlı bir anlık tereddütten sonra keseyi el çabukluğuyla kuşağının arasına yerleştirdi ama rengini değiştirmedi. Onun kafasından geçenleri okumuş gibi hali İbrahim'i duraksattı. Üstüne üstlük gördüğü rağbet eğlencelerle dolu geçen zaman Manisa'dayken kafasında büyüttüğü problemleri genç Gözde'ye unutturdu. Bir gün Süleyman'a babası Luciano'dan, dayısı Moria'dan, köyünün kadim papası Giorgio'dan bahsetti. Onun nostalji kokan hüznünü yüreği sızlayarak seyreden Süleyman, gemi erbabına ferman gönderip bu ademlerin soruşturulmasını, sağ olanların el üstünde tutularak Edirne'ye getirilmesini buyurdu. Aslında Süleyman'ın bir niyeti de Kemal Reis'in yeğenini bulup bu vesile ile ona çengel atmaktı. Menkıbelerini dinleyerek büyüdüğü Kemal Reis'in dedesi zamanında Endülüs Müslümanlarını kurtarmak için gösterdiği gayret Sicilya, Sardinya ve Korsika'ya, hatta Fransa'nın güney sahillerine yaptığı akınlar, Malta'yı basıp hakimini ele geçirerek ganimetleri ve bu kıymetli eseri İstanbul'da Sultan Bayezid'e sunuşu, nihayet babasının taht için ölüm kalım savaşı yaptığı günlerde fırtınaya kapılıp biraz da esrarlı biçimde sulara gömülüşü, onda derin izler bırakmıştı. Daha ilk gençlik yıllarında fütuhatta onca ağır kalan dedesi Veli Bayezid Han'ın deniz akıncılığını geliştirmek için yürüttüğü ısrarlı politikayı teşhis etmiş ve Kemal Reis'i bu uzun vadeli girişimin uygulayıcısı olarak görmüştü. Böyle bir adamın yeğeni olan Piri Reis donanmanın donatılmasını kolaylaştırabilirdi. Ne yazık ki kısa bir araştırmadan sonra onun padişaha yardım etmek üzere Mısır'a doğru yelken açtığını öğrendi. Gene de İbrahim'in şansı vardı. Bahar gelmeden denize 100 gemi indirileceğini öğrenen kaptanlar yarışa girişip Parga'nın yolunu tuttular. Bunlardan Kemal Reis'in yetiştirmesi Herek Reis, Parga'ya ulaşan ilk denizci oldu. Yapraklarda sarının, turuncunun, hatta kırmızının tonları göz kırpmaya başlayınca Edirne'ye sonbaharın geldiğini fark ediverir insan. Üstelik her mevsimde bir başkadır Osmanlı'nın sarayları. Tunca nehrinde gök rengine boyanmış ağlar girilerek korumaya alınmış bölümlerde kuğular süzülürlerken akşamın rengiyle birlikte kumrular guk guk guk guk diyerek mutat serenatlarına başlarlar. Taş ve ahşap özgürlüklerini fısıldayarak kaynaşırlar birbirleriyle ve terasların üstüne ana gibi kanat geren geniş saçakların batıya bakan kenarlarında akşamın al gün pırıltıları oynaşır. Dipnot, al gün. Bu sözcüğün karşılığı Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğünde parlak pembe renkli olarak tanımlanmış. Burada dalıp gitmekten kendini men edemez kişi. Şatafat asla yoktur. Ama ahenk ve sükunet insanın benliğine işler. Gizli bir sevinçle serinletir onu. Revakların tavanlarında, karelerin, üçgenlerin, yedi köşeli yıldızların iç içe girmesiyle oluşan ince kabartmalı desenlerdeki altın varaklar sanki altınlığından utanır gibidirler. Ama duvarlardaki çiçek motifli çinilerle el ele verip haddeden geçmişliğin gururunu aşılarlar seyredene. Bir yapma şelaleden dökülen yahut köşe başında dinlenen ince oymalı mermer havuzun fıskiyesinden fışkıran suların şıpırtısı bu gururun fon müziğidir sanki. En az 1000 görevli vardır Edirne Sarayı'nda ve onlar doğanın konserine saygısızlık etmek istemezlercesine ayak uçlarına basarak yürürler. Ne telaş ederler ne de patırtı çıkarırlar. Anlaşmaları için bir işaret, bir tebessüm yeter de artar bile. İkindiden sonraları bir üstadın bazen yaylı tamburundan, bazen udundan, bazen de neyzenin neyinden dökülen nameler çok uzaklardan gelirlermiş gibi insanın ruhuna işler. Ve toprak üstündekileri yabansımaz, dosttur kucağındakilere. Sanki topraktan gelip toprağa gidenlerin armağanıdır her şey ona ve her şey yaşama karşı ibadettir sanki. İbrahim gün batımından az önce bir kafes arkasından süzülen udun namelerine gönlünü kaptırarak yürürken Ataullah Efendi'nin bir sözünü düşünüyordu. Saray ve köşk bahçelerinde tek elden çıkmış gibi ince bir güzelliğe nasıl erişildiğini sorunca Osmanlı ülkesinde Türk aslından olmayan tek bahçıvana rastlayamazsın dedikten sonra eklemişti. Lala Atullah Efendi, ancak Kur'an'ı dikkatle okursan o zaman anlarsın bu bahçelerin ruhunu. Anlarsın da Kur'an'la büyümediğin için benzerini yapamazsın. Daha iyi düşünebilmek için az ötedeki Kameriye'ye yöneldi. Oradaki divana oturduğunda Müslümanlığın kendisini ne ölçüde değiştirdiğini irdeliyordu. Yaşamla onlar kadar barışmamıştı henüz ama bu dünya ile öbür dünya arasındaki harikulade ahenk onu farklı bir kimliğe davet edercesine yoğuruyordu. Yalnız öbür dünyada değil, bu dünyada da cömert olan, sevap kazanmak için dünya nimetlerinden yararlanmayı öğütleyen Tanrı fikri, dünyanın azap çekmek için değil, yaşamakta oluşa sevinç duymak için yaratılması, ceberrut ya da cennete gitmek için bu dünyada cefa çekmeyi şart koşan, Tanrı yerine zengin ol diyen Tanrı ona çok daha yakın geliyordu. Gene Ataullah Efendi'yi anımsadı. Rabbül Alemin ne demek diye sormuştu bir gün ona ve İbrahim duraksamadan tüm evrenin Allah'ı diye yanıtlamıştı soruyu. O zaman Ataullah Efendi gülümsemiş, hayır demişti. Rab mürebbiyeden gelir, terbiye eden demektir. Alem ise evren değil, olmakta olan demektir. Bak oğlum, Allah'ın Kur'an'daki isimlerinden biri de olmakta olanı terbiye edendir. Eğer iyi bir Müslüman olmak istiyorsan Allah'ın sıfatlarını araştırmalısın. O gün iliklerine dek titremişti. Evren yerine olmakta olan, yalnız bir şeyi anlamakta güçlük çekiyordu. Lepiska saçları lüle lüle beline dek inen genç bir kadın neden salına salına yürüyemiyordu bu bahçede? Uzaklardan sanki lavanta kokusu geliyordu. Yumuşacık havayı doya doya ciğerlerine çekti. Tanrı kendisinden korkulmasını neden istesin ki dedi içinden. Düşünceleri bu minval üzere sürüp gidecekti. Ama yanı başına kadar çıt çıkarmadan sokulan kapıcı başı ağa, ''Ağam, misafirleriniz gelmiş, sizi beklerler.'' deyiverince irkili verdi. Kapıcı başı onun bakışlarından bu durumdan hoşnut olmadığını anladığından, ''Şehzade Hazretleri akşam namazından önce sizi misafirlerinizle bekliyor.'' diye ekledi. İbrahim durumu hemen kavrayamadıysa da alelacele toparlandı ve hızlı adımlarla dairesinin yolunu tuttu. Her ne kadar pargadan birilerinin geldiğini sezinlemiş idiyse de konuk odasına girdiğinde papaz Giorgio'nun yanında babası Luciano'yu görünce şaşkınlığından donup kaldı. ''Önce baba, sen ha!'' ''Demek yaşıyorsun'' gibisinden şeyler geveledi. Luciano ise böyle bir buluşmaya hazırlıklı olduğu halde yanaklarına doğru süzülen gözyaşlarını engelleyemedi. Yerinden doğruldu, hala ikinci adımını atamayan oğluna doğru kollarını açarak bir hamle yaptı. Bir yandan da hırıltılı bir sesle ''Yanko yavrum'' dedi. ''Benim, bak ben baban.'' Pazar vaazlarını anımsayan Giorgio belki de Luciano'ya bakıp usanmadan ettiği telkinlerde aklı çıkmanın gururunu sindire sindire hasretle kucaklaşan baba oğlu seyrediyordu. İbrahim süzgün bir tebessümle babasının elini tutarak onunla birlikte sedire oturdu. Bir süre bakışları birbirine kilitlendi, sonra yavaş yavaş açıldılar. Okşamalarla kesilen hatır sormaların ardından Luciano anlatmaya başladı. ''Direk üzerime yıkılınca kendimden geçer gibi oldum. Sonra sen direği ittin. Herhalde halatlardan biri omzuma dolanmış. Ben de denize düştüm. Belim feci ağrıyordu. Ama soğuk su aklımı başıma getirmiş olmalı ki yelken beziyle halatlarla elimden geldiğince kendimi direğe bağladım. Tekne bir sulara gömülüp bir dalgaların sırtına çıkarak hızla benden uzaklaşıyordu.'' Bayılmışım. Kendime geldiğimde güneş henüz doğuyordu. Ortalık ıpıssızdı. Yani tekneden eser yoktu. Direğe sarılıp ağladım, ağladım. Sen, Mario, benim yüzümden. Luciano sözün arkasını getiremeyip bir iki tıksırdı. Mendiliyle gözünü kurulayıp burnunu sildi ve devam etti. Öyleye doğru olmalıydı. Etrafımda dolaşan yunus balıklarını fark ettim birdenbire. O anı unutamam. Yaşıyordum ve yalnız değildim. Sonra uzakta birkaç tekne gördüm. Bağırmak istedim, sesim çıkmadı. Gözlerim kararıyor, önümde benekler uçuşuyordu. Güneş büyüyormuş gibi geldi bana ve ölmek üzere olduğumu sandım. Tekrar ayıldığımda pargadaydım. İlk günleri anımsayamıyorum. Hep seni, Mario'yu sayıklamışım. Sonra da bana anlattılar. Fırtına yatışınca bizi aramaya çıkmışlar. Uzaktan yunus balıklarının kümelendiğini görüp meraklanmışlar ve böylece beni bulmuşlar. Ama senden de, Mario'dan da haber çıkmadı, ümidi kestik. Ölümle burun buruna gelmek farklı duygu. Neleri ıskaladığını düşünüyorsun, yaşama başka türlü sarılıyorsun. Neyse beni evlendirdiler, malum vıdı vıdılar. Sonra bir oğlum oldu yani kardeşin, bir kardeşin de yolda. İşte böyle Yanko, Morio yok ama seni buldum. İbrahim de başından geçenleri özetledi, korsanları anlattı. Seyyibe Hatun'u ve sonrasını, George'ya bu renk papuçların ancak önemli kişilerce giyildiğini bildiğinden olsa gerek, bakışlarını İbrahim'in sarı mestlerine dikmişti. Bir ara sitemle soslu sesiyle, ''Yanko'' diye söze karıştı. ''Duyduk ki hayli ünlenmişsin, çok sevindik.'' İbrahim gülümsedi. ''Yanko değil, İbrahim'' diye düzeltti önce ve ara vermeden devam etti. ''Ben Müslüman oldum, adım İbrahim. Hem ünümüzde senin payın çok peder.'' Sonra önemli bir şey anımsamış gibi ciddileşti. ''Sahi'' dedi, ''siz de Müslüman olmak ister misiniz?'' Luciano bir şeyler söyleyecek gibi olduysa da Giorgio bir işaretle onu susturdu. ''Neden dinimizi değiştirelim?'' dedi bilmiş bilmiş. ''Önce Müslümanlıkla Hristiyanlık arasındaki farkı anlat da ona göre karar verelim.'' Ama Luciano dayanamadı. Kaptan Herek Reis dininizi uzun uzun anlattı. Ben Türk olmaya hazırım diyerek dilinin ucundakileri döküverdi. İbrahim papazın babasına ters ters baktığını görmezlikten gelerek alttan aldı. Anlatacağım peder dedi ama öncelikle şunu vurgulamalıyım. Bu memlekette bir Müslümana Türk derseniz ya dayağın soylusunu yersiniz ya da asil yüreğinizi derinden yaralayan hakaretlere muhatap olursunuz. Buralarda dağda bayırda dolaşan serseri taifesine, hayvandan az ileri mahlukata Türk derler. Bunlar dini yarım bir sürüdür. Orada burada padişah hazretlerine baş kaldırırlar. Kanun, nizam dinlemezler. Sağ elini tepesinde dolaşan sineği başından savarmış gibi salladıktan sonra Giorgio'ya döndü. ''Gelelim senin soruna peder'' dedi. ''Benden iyisini sen bilirsin. Musa'nın ki hiddetli şiddetli bir tanrıdır. Kavminin önünde gider. Yıldırımlar, oklar, tehditler yağdırır. Yalnız bu dünyayla ilgilenir. Sizin kitabınızda ise bu dünyanın yeri yoktur. O yalnız öbür dünyanın tanrısıdır. İsa Mesih'i dinlersen bu dünyada fakir olacaksın ki öbür dünyada zenginliğe kavuşasın. Bir yanağına tokat vurana öbürünü çevireceksin ki cennete gidesin. Ama gerçekte Allah hem bu hem öbür dünyanın Allah'ıdır. Müslümanlığa göre bu dünyanın tadına, zenginliğine, güzelliğine ulaşamayanın öbür dünyada cennete kavuşması zordur. Aslına bakarsan Hristiyanlık papanın ve şürekasının otoritesini sağlayacak araç durumuna gelmedi mi? İsa Mesih, öyle kiliseler mi istemişti ki Avrupa'nın her yerine muazzam mabetler yapılıyor? Müslümanlıkta ruhban sınıfı yok, engizisyon yok, hocalar var ama senin benim gibi adamlar onlar. Bak Giorgio, kısa yoldan sana şunu söyleyeyim. Hristiyanlar Tanrı'yı kendilerine benzetmeye uğraşıyorlar. Müslümanlar ise Tanrı'ya benzemeye çalışıyorlar. Asıl fark işte burada.
7. ayrımın sonu. Sayfa 63.